genel izleyici kitlesi için uygundur.
EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Yine bir akşam muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugünkü kıymetli konuğumuz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Bulgen hocamız olacak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Fatih'ciğim.
Nasılsınız hocam?
Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasılsınız?
Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sizi ikinci defa ağırlıyoruz. Teşekkür. Bir programa doyamadık. Konuşacak çok konu var hocam.
Estağfurullah.
Zira ortalama 1000 yıllık bir gelenekten bahsediyoruz. Ayağı 1000 yıllık ama hala bugüne dair çok şey söyleyen ve muhtemelen kıyamete kadar da çok şey söyleyecek olan bir disiplinden ve alandan hocam bahsediyoruz. Tabii ben isterseniz önce şöyle yapayım. Bugünkü temel konumuzdan önce sizin Kelam Atomculuğu ve Modern Kozmoloji adlı doktora çalışmanız var hocam. Bunu da mutlaka ben izleyicilerimize de önermek istiyorum. Bu alanlara meraklı olanların kitaplığında, raflarında mutlaka olması gereken bir eser Mehmet Bulgen hocamızın. Evet. Şimdi sevgili hocam bugün de dedik ki, biraz yine kelamı konuşalım. Yani kelam bize neler söyler, nelerden yararlanır, bir ön bilgimiz olsun. Onunla beraber hocam evrenin yapısı hakkında da ben size sormak istiyorum. Zira evren Rabbimizi anlamada, sadece Rabbimizi tanımada ve anlamada değil, onun gönderdiği olan elçiyi de ispatlama yöntemi olarak, onun elçiyle beraber bize ulaşan kelamını da ispatlama açısından çok önemli. İsterseniz şöyle yapalım. Yani kelam ilmi dediğimizde biz ne anlamalıyız? Genelde yöntemler, kaynaklar neler hocam? Buyurun.
Çok teşekkür ediyorum tekrar. İkinci defa konuşmak sizinle. Gerçekten benim için iyi bir şans.
Bizim için de büyük bir zevk hocam. Sağ olun.
Teşekkürler. Estağfurullah. Şimdi kelam ilmini aslında biz geçtiğimiz programda biraz konuştuk. Yani kelam dendiği zaman itikadi esasları tespit, temellendirme ve savunma rolü üstlenen bir disiplin, klasik İslam düşüncesinde size belirttiğiniz 1000 yıllık, hatta çok daha böyle kuruluşunu 8. yüzyılın ortalarında gerçekleştiren neredeyse 1250-1300 yıllık bir disiplin, çok büyük bir gelenek.
Ama Hazreti Peygamber hayattayken de bunun delillerini görürüz değil mi?
Akıl yürütme, elbette yani Peygamber Efendimiz zaten ilhamını kelam Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'den alan bir disiplin. Peygamber Efendimiz'in fetanet sıfatı vardır. Yani zeki olması, karşılaştığı problemleri vahyin yanında aklıyla da çözmeye çalışması, diğer taraftan kolektif aklı da etkin hale getirmeye çalışması, işte istişare gibi yöntemlerle. Dolayısıyla yine Kur'an-ı Kerim'de efela tezekkerun, efela taglun gibi insanları düşünmeye çağıran, evren üzerinde işte akıl yürütmeye çağıran, Allah Teala'nın varlığının delilleri olarak gören bu türden düşünmeleri yaklaşım söz konusu. Kelam ilmi de ilhamını bunlardan alıyor ve bu bağlamda işte kuruluşunu gerek dahili olaylar, gerek İslam'ın yayılması, farklı din ve düşünce sistemleriyle karşılaşması, burada işte gelen eleştirilere cevaplar vermeye çalışma veya işte İslam'ın itikadi esaslarını akli yöntemlerle de temellendirip onları ispat etmeye çalışan bir disiplin aklımıza geliyor. Konuyla ilişkisi ise kelamcıların evrene çok büyük önem vermeleri. Veya hatta şöyle diyebilirim, mesela bugün biz evrenin başlangıcı ve sonunu tartışacağız.
Evet.
Evrenin başlangıcı ve sonu kelam ilminin tanımına girmiş. Yani o derece kelam ilminin içerisinde olan meseleler. Ta böyle en erken dönemlerden itibaren kelamcılar evrenin başlangıcını ortaya koymaya çalışmışlar. Evrendeki düzeni ortaya koymaya çalışmışlar. Yine evrenin bir sonu olduğunu ortaya koymaya çalışmışlar. Ve bunun özellikle Tanrı'nın varlığını ispatlamada, yine teklifte, ahiret hayatının varlığını ortaya koymada çok büyük katkıları olacağını düşünmüşler.
Evet. Şimdi sevgili hocam şöyle bir olgu var. Çocukken bile biz bir yere resim çizeceğimiz zaman mutlaka yıldız çizeriz, güneş çizeriz, ay çizeriz değil mi? Yani daha çocuklukta başlayan gökyüzüne karşı, evrene karşı bir merakımız var. Öte taraftan bakıyoruz, dünyada en zeki sayılabilecek olan insanlar mutlaka evrenle ilgilenmişler, evrenle ilgili bir şeyler söylemişler. mesela Leibniz olsun, Pascal olsun, matematikçi olmalarına karşın hep evrenle, felsefeyle, akıl yürütmeyle bir şekilde ilgilenmişler. Hem en parlak zekalar evrenle ilgilenmiş, hep çocuklara baktığımızda ister istemez böyle bir olgu var. Bir yandan bakıyoruz biz bile, estetiksel yönü belki bizim hoşumuza gitse de şöyle bazen kafamızı gökyüzüne hocam kaldırıp değil mi? Evet. Yıldızlara bakıyoruz, gökyüzüne bakıyoruz. Hep dikkatimizi çekiyor işin doğrusu. Bir yandan ben teolojik olarak baktığımda mesela İbrahim peygamber örneği de benim aklıma gelir. Bir dönem zihni bir tefekkür yolculuğuna çıkıyor Hazreti İbrahim. İşte güneşe bakıyor, aya bakıyor, yıldızlara bakıyor ve burada Rabbini arıyor. Eğer tabiri
aslında kelami bir yöntem kullanıyor.
Değil mi? Bu da bir yöntem hocam. Şimdi evrenin gerçekten böyle dikkat çeken bir yönü var. Bu kadar önemli kılan şey ne olabilir dini açıdan da? Niye kelamcılar bu kadar evren üzerine yoğunlaşmışlar?
Şimdi tabii bu aslında sadece kelamcıların değil. Yani topyekün insan ırkının yani insanoğlunun ta böyle iptidai medeniyetlerden itibaren evrene yönelik inanılmaz bir düşkünlüğü var. Yani hatta antropolojik çalışmalar, hatta somut bir çalışma, 70 küsür toplumu, bazıları iptidai toplumları inceliyor ve bunların her birisinde evrene dair bir kanaat olduğunu görüyor. Yani kozmolojisiz, evren tasavvursuz bir medeniyet yok. Hatta insanoğlu bir dil oluşturup aralarında bir iletişim kurmaya başladıktan sonra hemen ikinci işlemin bir kozmoloji oluşturmak olduğu belirtilir. Yani bu içinde yaşadığımız fiziksel dünyanın tamamına yönelik bir yargı oluşturmak ister insan ki ancak bu takdirde bir güven duygusuna ulaşabilir. Bir farkındalık, evrendeki yeri, rolü gibi hususlar konusunda bir farkındalık oluşturur. Tabii evren özellikle Tanrı hakkındaki konuşmada yani Allah Teala var mı yok mu, bu evren ezeli mi, sonsuzdan mı geliyor, sonsuza mı gidiyor, işte evren niye böyle gibi sorular Tanrı hakkında da sorulara dönüşebiliyor. Mesela birinci programda hatırlarsanız Cüveni'den bahsetmiştik. Cüveni şöyle bir soru yöneltiyor mesela, ben diyor Allah Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında konuşmadan önce niye alem hakkında konuşuyorum diyor. Diyor ki Allah Teala'nın varlığı zorunlu bir şekilde yani insanlar hemen anlık bir şekilde bilemezler. Yani doğrudan Allah Teala bunu yaratmaz çünkü sınav dünyasındayız. Ancak iktisabi bilgiyle kazanılır Allah Teala'nın varlığına dair bilgi. Bu da yolu diyor ancak evren hakkında düşünmekten geçer diyor. Yani ancak evren üzerinden düşünmek suretiyle biz Tanrı hakkında konuşabiliriz diyor. Gerçekten de günümüzde de baktığımızda işte çeşitli kavramsal çerçeveler var değil mi? Mesela teizm dediğimizde evreni yaratan şu anda da sevk ve idare eden deriz. Veya deizm evreni yaratan ama şu an işleyişine karışmayan. Evet. Veya panteizm Tanrı ile evren zihinde ayrı ama gerçekte aynı. Bakın mutlaka ne yaptık? Evrenle bir ilişkilendirme, sonrasında Tanrı hakkında konuşmaya başladık. Doğru. O nedenle eğer Tanrı hakkında konuşulacaksa, Tanrı'nın varlığı, sıfatları gibi hususlarda, evren hakkında mutlaka bir şeyler söylemek zorundayız.
Evet. Evren olmazsa olmazımız hocam burada.
Kesinlikle.
Peki şöyle diyelim, teistler olarak biz evren var diyoruz ve hala daha Tanrı bu evrenin sevk ve idaresinde aktif rol alıyor. Evet. Aktif bir Tanrı anlayışından bahsediyoruz. Eğer evrenin başlangıcı veya sonunu ele alacak olursak, isterseniz ayrı ayrı da bunları ele alabiliriz.
Mesela sizin birinci soruyla da ilişkili, evet. Hazır diğer konuya geçmemişken,
tabii.
Kelam ilmiyle evrenin ilişkisi nedir diye sorduk ya,
evet.
Mesela Cüveyni'nin evren tanımı vardır. Bu makalede de var,
evet.
Dipnotta. O kelam ilmi nedir diye bir soru ortaya atıyor. Diyor ki, kelam ilmi evreni, alemi, evet. Alemin kısımlarını, bu kısımların hakikatlerini, alemin başlangıcını, işte alemi başlatan, yaratan varlığın zat ve sıfatlarını inceleyen bir disiplindir diyor. Mesela evren konusu Cüveni'nin kelam tanımına bile girmiş yani. Bu derece önemli bir şey.
Evet, hatta Cüveni bundan yola çıkarak hocam, sizin makalenizden tabi alıyorum. İşte dinen buluğ çağına erişip akıl bali olan bir gencin üzerine... Evet. düşen ilk vazife alemin başlangıcına dair olan bilgiye evet. ulaşmadır. Evet. Hani biz genelde dinin başlangıcı olarak ibadetleri koyarız değil evet. mi? İlk çocukları oradan başlar. İşte namaz kılmak, oruç tutmak gibi temel şeylerden evet. başlarken Cüveyni bunun birinci sıraya evet. alem üzerine, başlangıç üzerine yerleştirmesi muhteşem bir
bakış açısı. Şimdi Fatih'ciğim zaten bu modern dönemde de evren hakkında oluşan kanaatler, hele hele evren hakkındaki kanaat değiştiği an neredeyse tepeden tırnağa o medeniyetin her şeyi değişiyor gibi. Mesela Avrupa'yı düşünelim değil mi? Yer merkezli evren tasavvurundan güneş merkezli evren tasavvuruna evet. geçiş. Bu mesela birçok şeyi tetiklemiştir. Ne yapıyorsunuz? Topyekün dünya, gerçeklik algınız değişiyor.
Evet.
Ve hatta şöyle bir soru sorarlar. Malumunuz kelam ilmi İslam düşüncesinde çok etkili olmuştur. Yani bu işte kelam okulları, mezhepleri, bir maturidilik, bir eşarilik, bin yıllık süreçte Müslümanların gerçekten dünya görüşlerini tesis etmede önemli fonksiyonlar icra etmiştir. Mesela bir müsteşrik vardır. Yani Henry Corbin bir tarihçidir aynı zamanda, kelam araştırmacısıdır. O şöyle bir soru yöneltiyor. Niye diyor kelam İslam düşüncesinde bu derece başarılı oldu? Yani bu hatta Gazali tarafından da belirtilen bir şey. Onun Müstasfa kitabında diyor ki işte ilimleri tasnif ediyor. Kelam diyor külli ilim. Diğer fıkıh, usulü fıkıh, tefsir, hadis onlar diyor cüz'i ilim. Kelam diyor eşreful ulum, dini ilimlerin en şereflisi. İşte orada da diyor ki Henry Corbin, niye diyor bu derece başarılı oldu mesela bir eşari? Diyor ki eşarinin başarısı Müslümanların evren tasavvurunu teşkil etmekten, oluşturmaktan geçiyor. Şimdi siz evren tasavvurunu belirlerseniz eğer doğrudan Tanrı tasavvurunuza da etki ediyorsunuz.
Evet.
Yani mesela bir materyalizm evrenin ezelden gelip ezele gittiğini, ebede gittiğini söyler değil mi? Evrenin dışında bir tanrı kabul etmez.
Ebedi varlık olarak evreni koyuyorlar.
Kesinlikle.
Burada aslında biz de hani evreni biz genelde alem olarak ifade ediyoruz.
Evet.
Bu da Kur'an'da hocam hani böyle alime Arapça'da malum bilmek demek evet. değil mi? İşte alim bilen, evren alem bilinen. Evet. Hep böyle kelime kavram olarak da bize alemin bilinebilir olmasını değil mi?
Evet.
Alim üzerinde akıl yürütebileceğimizi. Bu da bir bakış açısı.
Çok güzel. Yani zaten alem kelimesi biliyorsunuz çoğul halde Kur'an-ı Kerim'de de geçer.
Evet.
Ama mesela işte Şuara suresinin 21. 22. ayetlerine baktığımız zaman Hazreti Musa Firavun'a gidiyor. İşte Firavun'a alemlerin Rabbi tarafından gönderildiğini söylüyor. Firavun da diyor ki alemlerin Rabbi kimmiş
kimdir?
Diyor yani.
Evet.
Alemlerin Rabbi de kimmiş diyor. Hazreti Musa cevap veriyor. Diyor ki göklerin, yeryüzün ve ikisi arasındakilerin Rabbi. Yani alem dediğimizde gökler, o dönemki yeryüzü ve ikisinde olan her şey. Yani bizim genelde İslam düşüncesinde alem Allah Teala'nın dışındaki her şey olarak tanımlanmış. Yani bir fiziksel evren elbette var ama diğer taraftan Allah Teala'nın dışındaki her şey ve bu alem tasavvuru da beraberinde Allah'ın birliğini getirmiş. Çünkü siz gerçekliği Allah ve masivallah onun dışındakiler olarak ayırdığınız zaman Allah Teala'yı tekleştirebiliyorsunuz.
Evet.
İşte Allah'ın dışındaki tüm varlıklar alem oluyor. İşte belirttiğiniz gibi alem de iki kökten geldi diyorlar.
Evet.
Arapçada bu epistemik köken özellikle kelime kökenleri çok önemlidir yani. Diyorlar ki iki kökten gelmiş olabilir. Birisi alem olma. Yani
işaret
olma.
Bayrak da demek değil mi aynı zamanda? Alem
evet,
dağın
evet.
zirvesine de bildiğim kadarıyla evet. alem deniyor.
Yani oradaki bir işarettir
işaret
yani.
İşaret olduğu için.
Diğeri de ilimden geliyor. Yani bilinme, yani kendisi vasıtasıyla yaratıcısının varlığını bilmeyi sağlayan varlıklar.
Evet.
Ve doğrudan biz alem kelimesinin kozmolojik delillere işaret ettiğini buradan söyleyebiliriz.
Evet. Hatta şey der ya hocam dilciler, normalde alem kelimesinin çoğulu avamildir ama bu biraz akıllı çoğul gelerek alemin denir. Hani
evet.
işte varlığın şahit olma, Allah'ın evet. yaratılma sanatından ötürü böylesine bir ince bir detay olduğu da söylenir.
Evet.
Peki hocam, az önceki cümlenizden alacak olursak, genelde ateizm evrenin ezeli unsur olduğunu,
evet.
sürekli geçmişten beri var olduğunu ve sonsuza kadar devam edeceğini genelde herhalde söylüyor. Evet. Teizm ise evrenin bir başlangıcı. Bu iki tartışma niye bu kadar önemli? Yani bunun temel mantalitesi nedir?
Tabii bu insan aklının meylinden de ortaya çıkan bir şey. Eğer alem ezelden gelip ebede gidiyorsa bir yaratıcı aramazsınız. Nasıl olsa dersiniz her şey ezelden beri var, ebede doğru da gidecek. Dolayısıyla evrenin bir yaratıcısı yok, bir inşaatçısı yok, bir var edicisi yok gibi hususlar belirtebilirsiniz. Evet. Ama diğer taraftan evren dediğimiz varlık bir başlangıcı varsa ve bir sonu da varsa, bu o zaman her şeyin ezelden gelip ebede gittiğine yönelik düşünce sistemlerini ne yapar? Sorgulanmasına neden olur. Çünkü bir şeyin başlangıcı var demek, o şey yokmuş, sonradan var olmuş. Ve akıl hemen, içten hemen şu soruyu sorar, kendiliğinden şu soruyu sorar. Sonradan meydana gelen bir şey, yani yokmuş, daha sonra meydana gelmiş. Sebepsiz yere var olabilir mi? Yani veya kendi kendinin sebebi olabilir mi? Kendi kendine sebep olamaz. Niye? Çünkü o yan yok. O yok olan bir şey kendi kendini nasıl meydana getirecek?
Eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Yani bir aynen. Şeyin kendi kendine ya, sebep
evet,
olması.
Evet, kesinlikle. O nedenle kendisi dışında bir sebebin olması gerekiyor. Yani o sebebin olması gerekiyor. Tabii burada her şey bitmiyor. Yani evrenin başlangıcı hemen bize Tanrı'yı veya teizmin anladığı anlamda nübüvvetle gönderilen, işte insanları yeniden diriltecek olan, insanların hallerini, davranışlarını bilen bir tanrı tasavvuru vermeyebilir.
Evet, evet.
Evren hala rol oynamaya devam ediyor.
Evet.
Bu noktada insan hemen şunu soruyor. Madem ne yaptı? O sebep evreni sonradan meydana getirdi. Evrenin varlığını yokluğuna tercih etti.
Evet.
Tabii burada evrenin sonradan meydana gelmesi de üzerinde durulması gereken bir şey. Onu birçok delillerle kelamcılar belki daha sonra ele alırız. Evet. Ortaya koymaya çalışırlar. Hemen bunu müsellem veya bir postul olarak kabul etmiyorlar. Buna da çeşitli argümanlar kullanarak ulaşıyorlar. Yani evrenin sonradan geldiğine. Bu takdirde hemen şu soru ortaya çıkar. Bu evreni sonradan meydana getiren varlık, o sebep nasıl bir sebep? İlk cevap, o sebep kadim olmalı. Evren gibi bir başlangıcı olmamalı. Niye? Aksi takdirde ona da bir sebep alırız, ona da bir sebep alırız. Birinci programda dediğimiz
teselsül
veya işte batılan infinite regress dedikleri sonsuza doğru geriye gidiş problemi oluşur. Ama sonsuza doğru sonsuz sebepler bize bir sonuç doğurmaz.
Doğurmaz, evet.
Hep sebep olmaya devam ederler.
Bunun bir yerde durması gerekmez mi?
Durması gerekiyor. Zaten durmuş yani baktığımız zaman.
Bir kaim olmalı dedik hocam.
Yani bir kadim bir varlık olmalı. Bir ezeli bir varlık olmalı. Yine evren bize neyi söylüyor? Evren muazzam büyük. Milyarlarca galaksi. Her bir galakside milyarlarca yıldız. O evreni meydana getiren varlığın kudreti olmalı. Yani muazzam bir kudreti olmalı. Yani düşünebiliyor musunuz?
Güneşler
binlerce kat daha büyük güneşler ve Samanyolu galaksisinde milyarlarca yıldızlar. Yani böylesine bir evreni yaratmak ancak muazzam bir kudretle söz konusu oluyor. Bakın ne yaptık? O yaratıcının evren vasıtasıyla hemen bir sıfatına ulaştık. Kudret sıfatı. Yine baktık evren çok hassas. Özellikle modern bilim bize birçok şeyler söylüyor. Hassas ayar yaşamın varlığı için veya işte böylesine bir evrenin var olması konusunda çok hassas bıçak sırtı değerlerin olduğunu söylüyor. Yine çok muazzam bir kompleksitenin olduğunu söylüyor. İnsan vücudunda olsun, evrende olsun. Hemen bize neyi söylüyor? O yaratıcısının ilmi olmalı. Yine o yaratıcısının iradesi olmalı. İlim, iradesi, kudreti var. Demek ki o yaratıcı hay bir, hayat sahibi bir varlık, diri bir varlık. Böylesine neyi oluşturuyoruz biz? Allah hakkında konuşmanın bir yolunu oluşturuyoruz evren vasıtasıyla.
Ve akıl vasıtasıyla.
Elbette. Hem de, bu işleri akıl evet. Birbiriyle ilişkilendiriyor. Mesela akıl mesela nerede devreye girdi? Evrenin biz sonradan var olduğunu ortaya koyduğumuz zaman akıl hemen devreye giriyor. Bak diyor, o şey sonradan var olmuş. Peki sonradan var olan bir şey kendi kendini meydana getirebilir mi?
Getirebilir mi?
Akıl orada bir duvara tosluyor. Getiremez, bir sebep lazım diyor akıl. Evet. Biz kendimizi hazır hale buluyoruz.
Evet.
Yine ilişkilendirmeler yapıyoruz. Yani demek ki bu evrenin böylesine büyük bir işte yapısı varsa bir kudreti meydana getiriyor diyoruz. Yani gündeme getiriyor diyoruz. Buralarda akıl eğer gerektiği gibi yürütülürse bize güzel sonuçlar veriyor.
Evet. Şimdi tabii modern kozmoloji çok şey söyleyecek ama şunu sormak istiyorum hocam. Klasik dönem kelamcıları genellikle evrenin başlangıcı olduğuna dair olan hangi argümanları sunmuşlar?
Tabii öncelikle ben burada şunu söyleyeyim. Yani tabii. Bu argümanlar insan ürünü.
Evet.
Yani insanların o dönemki kelamcıların kazanımları, kendi dönemlerindeki doğayı gözlemlemeleri, o dönemdeki felsefi kavramları mesela cevher, araz
evet.
gibi işte cevher maddenin daha küçüğe bölünemeyen parçalarına karşılık gelir. Araz nitelik demektir. Mesela bir maddeyi biz hareket ve sükun içerisinde görürüz. Mesela bu kalem hareket halinde de olabilir, sükun halinde de bulunabilir. Şu an bakın sükun halinde,
evet.
şu an hareket halinde. Yine bu kalem sonlu ve sınırlı.
Evet.
Dolayısıyla kelamcılar diyorlar ki Tanrı olmak değişimi dışlar. Çünkü biz Tanrı'nın kadim olması gerektiğini söyledik. Kadim bir varlık sonlu ve sınırlı olamaz diyorlar. Ezeli bir varlık yani. Yaratılmışların yani hadis olan sonradan meydana gelen varlıkların taşıdıkları özelliklere sahip olamaz diyorlar. Dolayısıyla bu evrendeki hareket gibi, değişim gibi özellikle nesnelerin taşıdığı buna felsefede işte secondary qualities derler, ikinci nitelikler denilir. Bu özelliklerden yola çıkarak bu alemdeki nesnelerin sonradan meydana gelen niteliklerden yoksun kalamayacağını söylüyorlar. Dolayısıyla alem hadistir. O halde her hadisin bir muhtisa olmalıdır. Bizim klasik kelamcıların belirttiği şekliyle. Yani alem hadis demek, alem sonradan meydana gelmiş demek. Bir başlangıcı vardır demek. O halde alemin bir başlatıcısı olmalıdır demek. Yine kelamcıların biz çok önemli, günümüzde de kullanabilen bir takım felsefi argümanlara başvurduklarını görüyoruz. Mesela isterseniz tartışabiliriz.
Tabii.
Şimdi geçmiş kavramı içerisinde neyi barındırır? Geçmiş kavramı. Şimdi geçmiş, şimdi ve gelecek kavramı değil mi?
Evet.
Ben geçmiş dediğim zaman bir anlam oluşuyor zihnimde. Doğru. Şimdi dediğim zaman ve gelecek dediğim zaman da bir anlam oluşuyor. Şu an geçmiş yok artık. Geride kaldı. Şu an henüz gelecek de yok.
Doğru.
Yani var olan şu an şimdiki
an. An, evet.
Şimdi hemen hemen bütün felsefeciler şu konuda birleşmişler. Bilfiil sonsuzluğun varlığı, yani aktüel sonsuzluğun varlığı imkansızdır. Yani çünkü siz bilfiil sonsuz fiziksel bir varlık dediğiniz zaman bitmiyor yani bu.
Bunun geçmiş olmaz
sonu,
ki hocam o zaman.
Sınırlısı, evet. sınırları yok. Yani böyle bir varlığın var olması mümkün değil. Şimdi kelamcılar diyorlar ki geçmiş fikri bilfiil gerçekten yaşanmış, gerçekleşmiş bir sonsuzluğu beraberinde barındırıyor diyorlar. Çünkü gerçekten yaşanmış diyorsun geçmiş dediğin zaman. Artık geride kalmış. Onları yaşadın diyorsun yani. Ve bununla çeşitli mantıksal problemlere yol açacağını söylüyorlar. Mesela birincisi bir fiil sonsuzluğun varlığını gerektirir ki bu felsefi anlamda saçmadır. İkincisi mesela Cüveyni şu örneği verir. Bundan der yoktan 90 bin yıl öncesini düşünün. Şu anı düşünün. 10 yıl sonrasını düşünün. Hangisi daha geçmiş yönünden sonsuz? Evet. 10 yıl sonrası değil mi?
Evet tabii ki.
Şimdiki an 90 yıl öncesine göre daha fazla geçmişe sahip.
Doğru.
Ama siz dediniz ki 90 yıl önce de sonsuzdu.
Doğru.
Şimdi de sonsuz.
10 sene sonra.
O zaman bir sonsuz diğer sonsuzdan nasıl fazla oluyor?
Olamaz.
Biz çünkü akli olarak kesin bir şekilde biliyoruz ki 90 bin yıl artı 90 bin yıl diyorsun yani. 90 bin yıl öncesine göre şu anki evrenimiz 90 bin yıl daha fazla diyorsun. Ama sen 90 bin yıl önce de sonsuz dedin. Bakın mantıksal bir çelişki daha oluştu.
Şimdi de sonsuz diyorsun.
Yine mesela kelamcılar diyorlar ki eğer siz evreni geçmiş yönünden sonsuz görürseniz bu sebeplilik yönünden sonsuzluğa yol açar, teselsüle yol açar. Ve her hadise, şu anda gerçekleşen her hadise sonsuz sebep gerektirir. Sonsuz sebeplerse sebep olamaz. Yani mesela ben size desem ki stüdyo girmeden önce sonsuz sayıda kapıdan geçmeniz gerekir desem stüdyo girebilir misiniz? Asla
mümkün
giremez.
Değil, mümkün değil.
Sonsuz sayıda kapıdan geçmeyi nasıl başaracaksınız?
Akli olarak mümkün değil.
Elbette. Yani kelamcılar bu türden böyle. Bunlar sadece birkaçı söylediğim evet. argümanlar. Akli argümanları, felsefi delilleri kullanmak suretiyle evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini, sonsuzdan beri devam edemeyeceğini, ortaya koymaya çalışıyorlar.
Harika hocam. Biz de ilk bölümün sonuna geldik. Ara vaktimiz geldi. Aradan sonra hocam tekrar bu devam edelim inşallah. Efendim bugün Profesör Doktor Mehmet Bulgen bizlerle, kısa bir ara sonrasında karşınızdayız. Efendim karşınızdayız tekrar. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Bulgen hocamız. Sevgili hocam, ilk bölümde biraz kelamın tarifini yapmaya çalıştık. Daha sonrasında evren tasavvurunu konuştuk ve burada özellikle teist kelamcıların evrenin neden başlangıcının bu kadar önemli olduğuyla alakalı durumları anlattınız. Şimdi tabii bir başlangıcı olduysa ister istemez hocam akla evrenin sonu var mı diye de bir soru geliyor. Bu da zannediyorum kelamda biraz me'at kavramıyla ifade ediliyor. Evet. Biraz da sizin tabii makalenize göz attım programdan önce. Bu da zannediyorum biraz fena kavramıyla ifade ediliyor hocam. Evrenin sonu deyince neler dersiniz?
Evet, fena kavramına dikkat çekmeniz önemli oldu. Kur'an-ı Kerim'de de malumunuz, küllü men aleyha fen denir. Yani yeryüzündeki her şeyin Allah'ın vecesi haricinde fani olduğu söyler. Tabii kelamcılar evrenin başlangıcı konusunda biraz önce söylediğimiz gibi hemen hemen bütün kelamcılar bunun akli delillerle ortaya konulması gerektiğini savunmuşlar. Elbette Kur'an-ı Kerim burada yön verir ama diğer taraftan kelamcılar diyorlar ki biz akli delillerle de ne yapmalıyız? Evrenin bir başlangıcı olduğunu ortaya koymaya çalışmalıyız. Peki evrenin sonu konusu bunu nasıl değerlendireceğiz? Burada kelamcıların kendi aralarında ilginç bir böyle farklı görüşler benimsediklerini görüyoruz. Mesela bazı kelamcılar demişler ki biz tamam evrenin başlangıcı olup olmadığını akli delillerle ortaya koyabiliriz ama evrenin sonu konusu daha çok böyle me'ada ait bir konu ve semiyata ait bir konu. Yani işitmeye dayalı biz vahye bu konuda dikkat göstermeliyiz demişler. Mesela Basra Mutezilileri böyledir. İşte Ebu Haşim el-Cübbai ve onu takip edenler özellikle bu konuda Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin esas olduğunu söylüyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim diyorlar ki mesela Hadid suresinin 3. ayetinde Allah Teala'nın ilk ve son olduğunu söylüyor değil mi?
Evet.
İşte çeşitli ayetlerde kıyametle ilgili çok önemli sahneler canlı bir şekilde anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yine yeniden başlangıca yönelik ayetler Kur'an-ı Kerim'deki bu alemin bir sonun olması gerektiğini belirtiyor. Ama kelamcıların önemli bir grubu da demişler ki biz başlangıcını nasıl akli delillerle ortaya koyabiliyorsak evrenin sonunu da akli delillerle ortaya koyabiliriz. Yani bu evrenin sonsuza kadar sürmeyeceğini ve bir gün mutlaka sona ereceğini akli delillerle ortaya koyabiliriz. Tabii burada şöyle bir hassasiyetleri de kelamcıların dikkatini çekiyor. Çünkü ahiret hayatına dair ayetler ebediyete kadar süreceğini de belirtiyor. Yani siz bir taraftan şu anki yaşadığımız evrenin sona ereceğini ortaya koyarken diğer taraftan da ahiret hayatında da ebediyete kadar sürebileceğini, yani Allah Teala'nın yeniden yaratıp o yeni yarattığı evrenin de ebediyete kadar bitmeksizin sürebileceğini ortaya koymak zorundasınız. Burada kelamcılar mevcut dönemlerindeki işte bir takım özellikle sizin belirttiğiniz gibi fena kavramı, mesela fena kelamda bir araz olarak kabul edilen kelamcılar vardır. Araz dediğim nesnelerin taşıdığı bir nitelik anlamında.
Zaten yani, fena ve beka.
Fena, beka, devamlılık mesela.
Devamlılık, evet.
Fena, devamlı olmaması, sona ermesi bir şeyin.
Hatta oradan şunu tartışmışlar. Yani işte fena bizatihi varlık mı yoksa bekanın yokluğu hali mi gibi böyle kelami tartışmalara da girmişler.
Elbette. Burada Mutezile kelamcıları diyorlar ki yani bir şekilde hemen hemen tamamı Allah-u Teala'nın bu alemi sona erdireceğini söylüyorlar. Kimisi akli delillerle, kimisi vahye dayalı olarak bunu söylüyor. Ama bunu söylerken bu nasıl mümkündür? Onu ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani iki tarafta Allah-u Teala'nın bunu nasıl gerçekleştireceğini ortaya koymaya çalışıyor. Aralarında da tabii çarklı görüşlere ayrılmışlar. Bir grup diyor ki Allah-u Teala fena arazı yaratır, cevhere veya atoma, maddeye zıttır. O araz vasıtasıyla yok eder. Hatta ben size şöyle söyleyeyim, bazı Mutezile kelamcıları çıkmış ki bunu birazdan modern bilimin evrenin sonuyla ilgili görüşlerini ortaya koyarken de tartışacağız. Demişler ki bazı Mutezile kelamcıları, yok etmek demişler kötülüktür. Yani tabi bunlar bir grup. Evet. Dolayısıyla alemi Allah evreni sona erdirecek ama bunları atomları tamamen ayrıştıracak yapacak demişler. Daha sonra da birleştirerek yepyeniden ahireti yaratacak demişler. Yani mutlak yok etme olmayacak, atomları parçalayacak, birbirlerinden ayrıtacak, o şekilde yok edecektir demişler. Bizim ehl-i sünnet kelamcıları, yani eşariler ve maturidilere geldiğimiz zamansa eşariler genelde yokluğun, yok etmenin bir fiil gerektirmeyeceğini iddia etmişler. Yani yok etmek onlara göre adem, yokluk bir fiil gerektirmiyor. Peki Allah-u Teala nasıl yok edecek alemi? Yaratmayı keserek demişler. Evet. Yani Allah-u Teala alemi yaratmaya diyelim ki birazdan belki konuşuruz. Big Bang ile başladı. O gün bugündür yaratmaya devam ediyor. Eğer yaratmaya devam ederse biz varlığımızı sürdüreceğiz. Yok edeceği zaman da yaratmayı kesmesi yeterlidir demişler. Yani yaratmayı kesmesi yeterli. Çünkü varlık kendisini ne yapamaz? Bir sonraki ana aktaramaz. Hatta günümüzde de çok meşhur bir şeydir. Yani Batı'da da why there is something rather than nothing diye. Niçin yokluk değil de varlık var. İşte Allah Teala'nın yaratmayı devam ettirmeyi sayesindedir. Tabii ilk böyle bakışta biraz hani Allah'ın yaratmasını göremiyoruz diyebiliyoruz ama bizim kelamcılar öyle düşünmüyor. Yani diyorlar ki mesela ben bu kalemi tutuyorum değil mi?
Evet.
Hadi bakalım sen diyorlar bu kalemin tutuşunu açıkla bize ama ontolojik olarak açıklayacaksın. Yani tüm süreçleri açıklayacaksın yani ve en sonunda da diyeceksin ki bu tutmayı ben yaratıyorum diyeceksin yani. Ben gerçekleştiriyorum diyeceksin. Kelamcı sana şöyle yaklaşır. Parmaklarında bu kalemi tutuyorsun ama parmaklarındaki kaslarda tam olarak ne olup bittiğini biliyor musun? Kaslardaki hücrelerde ne olup bittiğini biliyor musun? Hücreleri oluşturan moleküllerde ne olup bittiğini biliyor musun? Veya işte o atomlar, elektronlar şu an belli şekillerde dizilmeseler ben boşunu kalemi tutamam. Ama tüm oralarda o süreçler gerçekleşiyor değil mi? Modern bilim bize söylüyor. Mesela kuarklar şu an gerektiği gibi protonlar, nötronlar dizilmeseler ben bunu tutamam. Dolayısıyla ben bunların hiçbirisini kontrol edemediğim halde nasıl oluyor da bunu tutuyorum diyorum. Dolayısıyla en dipten, maddenin en temelinden Allah-u Teala yaratmaya devam ediyor diyorlar. Ve kesmesi, yaratmayı kesmesi alemin yok olmasına yol açacak diyorlar. Böyle bir iddia var. Ama bu iddiaların önemli olan, tekrar altını çiziyorum, o günün felsefi ve bilimsel kuramlarını ortaya koyarak ispat etmeye çalışıyorlar. Onların bu kuramları Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle de evrenin işte bir sonu olduğunu söyleyen ama bize tam onun vasfını açıklamayan ayetlerle de örtüşüyor diyebiliriz.
Gerçekten muhteşem hocam. Yani çok iyi bir beyin fırtınası değil mi gerçekten?
Estağfurullah.
Peki biraz klasik dönemden bahsettik hocam. Yani başlangıç, son. Hani evrenin başlangıcı ile ilgili olarak biraz belki gerezlediniz ama Einstein'ın özellikle görelilik kuramı, daha sonrasında Hubble'ın teleskopla gökyüzünü incelemesi 1929'lu yıllarda, daha sonraki süreçler bize evrenin bir başlangıcının olduğu ile ilgili ciddi bir şey ortaya koyuyor.
Evet.
Evrenin sonuna da baktığımız zaman zaten Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili zaten bolca ifade var. Evet. Siz biraz burada teolojik bilgi olabilir, semiyattan da bunu alabiliriz dediniz. Peki modern kozmoloji hocam bununla ilgili ne söyler?
Evet, tabii kozmoloji biliminin ortaya çıkması, yani kozmolojinin bir bilim olması aslında çok büyük bir devrim. Çünkü geçtiğimiz yüzyıla gelinceye kadar yani evreni, başlangıcını, gelişimini, sonunu, varsa sonunu araştırmaya yönelik yani fiziksel gerçekliği bir bütün olarak araştıran disipline kozmoloji diyoruz biliyorsunuz. Geçtiğimiz yüzyılın başlangıcına kadar hep itiraz görmüş. Özellikle pozitivistler itiraz etmişler. Kozmoloji demişler bir bilim olamaz. Yani insanoğlu fiziksel gerçekliği bilimsel metotla kuşatamaz. Ancak felsefeyi bir şekilde onu yapabilir. Veya ancak teolojik bir şekilde bunu yapabilir. Ama felsefi bir şekilde yaparsa zaten bu spekülatiftir. Bilimsel başkası olmaz. Da farklı bir şekilde yapar. Dolayısıyla deney ve gözlemlere dayandırarak bunu ortaya koymak çok önemli. Hele hele kelamcılar eğer yaşasalardı ve evren bilimin, kozmolojinin bir bilim olduğunu görselerdi, gerçekten buna hayranlık duyarlardı. Çünkü en önemli iddialarından birisi o. Niye? Çünkü kelamcılar diyorlar ki evren Tanrı değildir. Tanrı olmadığı için tanrısallık vasıflarını ona veremezsiniz. Bunlar ne gibi vasıflar? Ezelilik, ebedilik, kavranılamazlık, ihata edilemezlik, işte kutsallık veya işte araç, gizem, değişmezlik. Tanrı'ya ait özellikleri ona veremezsiniz. Dolayısıyla kelami tavır insanın evreni bir bütün olarak kuşatmasına, incelemesine, araştırmasına izin veriyor ki zaten onun üzerinden Tanrı'nın varlığına delil gösteriyorsunuz. Mesela benim Amerika'daki araştırma konum Kant'ın antinomileri ve kelamcıların kozmolojik argümanları üzerineydi. Kant'ın çok meşhur antinomileri vardır. Mesela evren kavramının numen alana ait bir kavram olduğunu söylüyor. İnsanoğlu evreni asla kuşatamaz diyor. En azından bilimsel yöntemle kuşatamaz. Yani bu konuda insan deney ve tecrübeye dayalı bir bilgi ortaya koyamaz. Veya işte David Hume'un da bu yönde iddiaları vardır. Yani siz evrenin dışına çıkıp gözlemleyemezsiniz ki evreni veya yaratılışına şahit olamazsınız ki. Halbuki bilim test edilebilirlik, deney ve gözlemlere dayanmayı gerektirir. Evet. Ama şimdi bakıyoruz, 20. yüzyılın belki en önemli bilimsel gelişmesi, spekülatif yönler de taşısa kozmolojinin bir bilim olması. Artık insanlık bilimsel bir şekilde evrenin başlangıcı hal hakkında, evrenin gelişimi hakkında, evrenin sonu hakkında, yani eskatoloji düşünebiliyor musunuz? Bir bilim oldu yani. Ya. Bilim bugün evrenin sonu hakkında birçok şeye sahip, birçok şeyi söyleyebiliyor.
Simüle bile edebiliyoruz hocam.
Ama mesela Tanrı'yı ne yapamazsınız? Deney ve gözleme konu haline getiremezsiniz. Evet. Demek ki evren Tanrı değil ki. Demek ki evren bir başlangıcı var ki. Demek ki evren kuşatılabiliyor ki. Ki konu bilimin araştırması da ancak böyle mümkün hale geliyor. Bu kelamcılar zaten önceden beri bunu iddia ediyor. Bu nedenle kelamın klasik duruşunun günümüzde teyit edildiğini bir söyleyebiliriz.
Zaten bugün bile hocam işte bilimi tanımlarken evrendeki olayları değil mi sistematik bir şekilde inceleyip evet. gözlem ve deney yoluyla ortaya koyma olarak genelde evet. bugünkü bilimi de tanımlıyoruz. Evet. Ama bizim tabii kelamcıların bunu 1000 yıl öncesinden itibaren bunu hep bu şekilde
söylüyor olması muhteşem. Böyle bir müspet bakış açısına sahip en azından kelamcılar. Evet. Evren araştırabilirsin, deney yapabilirsin, kuşatabilirsin. Evet. Başlangıç nispet edebilirsin, ona bir son nispet edebilirsin. Niye? Tanrı değil çünkü.
Gizem ve sır atfedilemiyor hocam.
Gizem atfedemezsin. Kutsal bir varlık icat edersek evrende ne olur? Şirk olur yani. Evet. Bu aslında bazı bilim felsefecilerin de tespiti. Mesela niçin modern bilim işte tek tanrılı dinlerin hakim olduğu bir coğrafyada ortaya çıktı? Hint kıtasında değil. Niye? Çünkü tevhid ilkesi Tanrı ile alemi ayrıştırdı ve evreni tamamen kavranılabilir hale getirdi. Ona bir düzen atfetti. Kutsalları ondan arındırdı. Ve böylelikle tevhid ilkesi mitolojik dilin önüne geçti. Bilimsel dile evrenin araştırılmasına da imkan sağladı.
İşte hocam, evrene olan tasavvurunuz ve bakış açınız yapmış olduğunuz bilimi nasıl etkiliyor değil mi?
Kesinlikle.
Yani evreni olan yaklaşım sayesinde bilimi ve kozmolojiyi ilerletebiliyorsunuz.
Tabii tabii. Yani aslında biz bunu zaman zaman görüyoruz. Mesela hatırlayın o kuantum fiziği ilk ortaya çıktığında işte determinizm konusunda veya işte nedensellik konusunda önemli tartışmaları gündeme getirdi. Hatta bilimi bilim yapan realizm bile, yani zihnin dışında objektif bir dış gerçekliğin olup olmadığı yönünde evet. bile tartışmalar oluştu. Tam da o noktada mesela Albert Einstein Tanrı'yı yardıma çağırdı. Yani God doesn't play dice derdi mesela, Tanrı zar atmaz sözü. Evet. Orada Tanrı'dan bir destek alma, dini yardıma çağırma olarak biz yorumlayabiliriz. Yani bu neyi ortaya koyuyor? Dinle bilim aslında ikisi de kardeşler. İkisi de sağduyuya dayanıyor. İkisi de nedenselliğe dayanıyor. biri diğerini destekliyor. Ki tevhid ilkesi sayesinde de bilimsel bir dil ne oldu ortaya çıktı. Böyle bir yorum yapabiliriz yani. Evet.
Ya çatışan bir unsur olarak görmek yerine bilakis birbirini destekleyen bir
kesinlikle
iki kardeş
kesinlikle
bilim olarak görmemizde fayda var. Yani hocam ben düşünüyoruz hani insanlar olarak açıkçası bir şeyin bir günün yok olacağını düşünmek biraz da korkunç gelmiyor mu? Yani her şey bu dünyada kalacak mesela diyorsunuz değil mi? Şimdi ne bileyim bir hayatın içerisindeyiz hocam.
Evet.
Sevdiklerimiz var, güzel anılarımız var, kötü anılarımız var ama tüm bunlar aslında bizi biz eden bir unsur değil mi? Hepimizin kimliğimizin birer parçası.
Evet.
Ama bir gün bunlar yok olacak ve bitecek dediğimizde insana çok korkunç gelmiyor mu? Bu anlamda da sanki hani en büyük hayattaki müjde, evet yani bu dünyada bir gün yokluk var ama ahirette de hani böyle sonsuz bir hayat var müjdesi herhalde hayattaki en büyük haber olsa gerek.
Evet, zaten dinler tarihi alanında yapılan araştırmalar bir dinin topluma sirayet etmesi, insanların anlam dünyasında yer etmesinin sebebi olarak kurtuluş doktrini olarak görüyorlar. Yani salvation dedikleri kurtuluş, yani bir ölüm var, öldükten sonra ben ne olacağım? Yani o soruya cevap veriyor. Ve o soruya cevap verdiği sürece din her zaman vardır. Ve din de insanın bu içinde alev alev yanan o ebediyet duygusunu meşru hale getiriyor. Mesela bu öyle bir ebediyet duygusu ki Kur'an-ı Kerim'de bile Hazreti Adem'in cinnetten çıkarılmasına seceretül huld, ebediyet ağacı. Yani şeytan bile onu sonsuzluk
çok
vaadiyle
evet
aldatır.
Evet.
İnsanda böyle bu yanıp tükenmek bilmeyen yeniden var olma, ölümün bir sonu olduğunu kabul etmeme veya işte yeniden bir başlangıç buna inanma duygusu var. Ve din de diyor ki bu meşru bir duygu. Çünkü dinin elinde evreni ilk defa yaratan, insanı yaratan, bu derece bir evreni muazzam kudrete sahip bir tanrı var. O tanrı dilerse yeniden ne yapacak? Onu yaratacak.
Ki ilk yaratılışı daha zor. Yoktan yaratmanın daha
kesinlikle yani zor onu olur. İlk defa hani Kur'an-ı Kerim'de de denilir. Yani
evet,
eğer bu kemikler çürüyüp ufak olduktan sonra onları kim diriltecek yeniden? İlk yaratan. Yani Allah ilk yaratılışında bir eksiklik mi gösterdi? Tabii burada kelamcıların dikkat çekmiş olduğu husus nasıl ki böyle evrenin başlangıcı konusunun Tanrı'nın varlığını ortaya koymasında çok önemli rol icra ediyor. Diyorlar ki kelamcılar, evrenin sonunu akli delillerle ispat etmenin teklif konusunda çok büyük kalkları var diyorlar. Hı. Teklif dediğimiz şey, insan bu dünyada teklife konu, yani dini emir ve yasaklara konu olan bir varlık. Dolayısıyla sınav dünyasında yaşıyoruz. Yani bu dünyadaki amacımız şu anda biz Allah Teala tarafından test ediliyoruz. Ve bunun da en önemli gerekçelerinden birisi, kelamcılar diyor ki sen evrenin bir sonu olduğunu ispat edebilirsen ve bunu da akli delillerle ortaya koyabilirsen, teklif bu konuda çok büyük ne yapar? Katkı görür.
Evet.
Yani sen dersin ki zaten bak modern bilim bile evrenin bir sonu olduğunu söylüyor. Sonsuza kadar sürmeyeceğini söylüyor. Yani her şey gelecek bir gün yok olup gidecek. Dolayısıyla ancak ölümsüzlük konusunda tek bir seçenek kalıyor. Onu ilk defa yaratan varlığın onu yeniden var etmesi. Yani ben bu noktada şeye de değinmek istiyorum sizin
tabii,
o sorunuzda belirttiğiniz. İnsanı karamsarlığa götürüyor mu gerçekten?
Evet.
Bunu düşünenler, yani masaya yatırıp bunda tam olarak ne anlama geliyor? Bunu düşünenler gerçekten böyle bir karamsarlığa düşmüşler. Yani buna biz özellikle bu aslında Big Bang deliliyle veya sonraki evrenin sonuna yol açacak Big Crunch gibi, Big Rick gibi, Big Freeze gibi argümanlarla değil, ta aslında 19. yüzyılın, 1800 yılların ortalarına kadar götürebiliriz bu tartışmaları. Orada mesela Entropic Creation denilen bir felsefi tartışmalar da çıkmış. Yani evrenin bir sonu gelecek, bu ne anlama geliyor? Mesela makalede ben Darwin'in o 1876 yılındaki türlerin kökeni versiyonunda Darwin ondan da bahsediyor. Mesela diyor ki benim evrim kuramım çok optimist, hayatın bir şekilde kendine yol bulacağını söylüyor. Ama diyor fizikçiler şimdilerde yeni bir kanun keşfettiler. Yani termodinamiğin ikinci kanunu. bu kanun ısı ölümünü gündeme getiriyor. Yine entropi artışını gündeme getiriyor. Ve yine bu kanuna göre bir gün gelecek güneş olmayacak yani. Tamamen yıldızlar yok olacak.
Evet.
Her şeyin ısısı eşitlenecek. Bir tür ısı ölümü meydana geçecek. Kusura bakmayın diyor, benim eğrim kuramım bu şartlarda kendini sürdüremez
çalışmaz
diyor. Ve hatta son cümlesi çok önemlidir. Ebediyet, yani insanın ölümsüzlük konusundaki diyor tek seçeneği, ruhun ölümsüzlüğüne inanmaktan başka bir seçenek yok diyor.
Hocam, çünkü aynen şöyle diyor, siz şöyle almışsınız. Evet. Ancak insan ruhunun ölümsüzlüğünü tamamen kabul edenlere dünyamızın yıkımı o kadar da korkunç görünmeyecektir diyor.
Evet, evet.
Yani, demek ki bir korkunçluk tarafı var yani hocam, evet, bunlar için.
Hatta şöyle yarı espriyle anlatılır. Bertrand Russell, geçtiğimiz yüzyılın çok önemli ateist filozoflarından birisidir.
Evet.
Şimdi o entropi ilk ortaya çıktığı zaman, yani evrenin bir sonunun olacağı bilimsel çevrelerde yaygınlaşmaya çalıştığı zaman, başladığı zaman, onun derler bir dönem ders anlatmayı bırakmış.
O kadar bunalım mı?
Kitap yazmayı, yani öylesine bir karamsar, hatta belki alıntısını bilmiyorum, zikretmiş olmam lazım.
Evet.
Hatta o derece karamsarlığa düşmüş ki, yani gelip sormuşlar, yani ne oluyor? Her şeyi bıraktın.
Evet.
Kitap yazmak, ders anlatmak, konferanslar vermek, öyle bir bunalım geçirmiş. Cevap olarak diyor ki, yani insanoğlunun maddi, manevi bütün kazanımları, sahip olduğu, yani dış dünyaya baktığımız zaman o teknolojik, o edebi bütün kazanımlar, eğer diyor her şey bir gün yok olup gidecekse,
evet,
ve bu kesinse ve bunun, buna karşı hiçbir felsefi sistemde duramayacaksa, hatta biliyorsunuz Albert Einstein'ın da öyle yargıları vardır. Evrenin der şu an bilimin en böyle güçlü kanunu entropidir.
Evet.
Veya işte termodinamiğin ikinci kanunu.
Evet.
O kanuna karşı hiçbir şey duramaz yani. O kanun nihayetinde galip gelir.
Gelecek.
Russell da diyor ki, hiçliğe niye hizmet edeyim? Yani her şey bir gün yok olup gidecekse şu an niye üreteyim?
Bir anlam bulunamıyor değil mi hocam öyle olunca? Yani yaptığınızın...
Ya yok olup gidecekse, yok olup gerçekten, gidecekse. Yani şöyle düşünelim Fatih Bey. Yani ben desem ki Fatih Hocam, sana 10 milyon lira para vereceğim. Yok o kadar paramız ama. Ama o parayı, hatta 10 milyar dolar, o parayı aldıktan sonra 10 dakika sonra sen hayatını kaybedeceksin desem, neyi tercih edersin?
Sıfır hocam. Hiçbir şey,
hiçbir anlamı yok. Çünkü kesinlikle ne olacak? Yok olup gidecek yani.
Evet, yok olup gidecek.
Yani şu anda ürettiğimiz, elde ettiğimiz tüm başarılar,
evet,
tüm kazanımlar eğer yok olacak, gidecekse niye anlamı var yani şu anki yaşadığımız hayatın, elde ettiğimiz kazanımların? Ama dini kabul ettiğimiz zaman, Allah-u Teala'yı kabul ettiğimiz zaman yepyeni bir yaratılış ve insanın bu elde ettiği kazanımlardan da işte istifadesini veya işte Tanrı'nın ebedi surette onu yaratacağını düşündüğümüz zaman ancak bu takdirde anlamlı hale geliyor.
Evet. Yok oluşta ben fena kavramı dediğimde siz Rahman suresindeki o küllümen aleyha fen ifadesini okudunuz. Evet. Hocam devamında diyor ya, ve yebka vecihu rabbike zülcelal vel ikram.
Kesinlikle.
Demek ki ahirette hani ne kalacaksa o zaman bizim için de zannediyorum kıymetli olan ve hayatımızı, evet, anlamlandıran o, değil mi?
Evet.
Yani bir gün yok olacak olan, eğer dünyanın içindeysek, o zaman anlamı bu dünyanın bizatihi kendisinde aramak yerine,
evet,
sonsuz hayata intikal ettiğimizde bizim, evet, için önemli olacak olan şey neyse şimdi ve burada da herhalde
kesinlikle
önemli olacak olan.
Yani geçici olan şeylerde, bir kalıcılık olmayan şeylerde tam bir fayda yok.
Evet. Kalıcı olmayan şeylerde biraz koşturmak da hocam, biraz kendimizi israf ediyormuşuz, ömrümüzü de israf ediyormuşuz gibi bir izlenim ve havada veriyor değil mi?
Evet, ama biz bunu ne için yapıyoruz? Elbette daha sonra sahip olacağımız ebedi hayat için yapıyoruz. Ve
evet,
böyle olduğu zaman da bir anlamlı hale geliyor yani.
Bu sonsuzluk hissi biraz fıtratımızda her insanın kendi içsel olarak deneyimleyeceği bir şeydir değil mi hocam? Hep var olma isteği, yaşama isteği. Yokluğu pek insan düşünemiyor, hayal edemiyor.
Yani dinin önemli bir özelliği bu duyguyu köreltmiyor din. Ve bu duygunun yeşerik bir şekilde, canlı bir şekilde kalmasını hep teşvik ediyor. Çünkü dinin en önemli beslendiği kaynak o, ebediyet duygusu. Ve insanoğlunu ebediyetini de nerede buluyor? Tanrı ebedidir, Tanrı ezelidir. Ama bu dünyaya baktığımız zaman her şey fanidir. Yani bunu özellikle modern bilimin evrenin başlangıcından bile daha birçok argümanlarla ortaya koymuş olması da bu derece gerçekten çok değerli.
Evet. Ya sevgili hocam, vallahi programa doyum olmuyor sizde ama zaman da gerçekten su gibi akıyor bizim için. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben de çok teşekkür ederim.
Ayağınıza ve güzel yüreğinize sağlık olsun sevgili
hocam. Bilmiyorum kamine. Sizin güzelliğiniz Fatih.
Eksik olmayın. Daha nice inşallah programlarda hocam.
İnşallah.
Hep
birlikte.
Efendim, bugünkü muhakeme programımızın konuğu Profesör Doktor Mehmet Bülgen hocamızdı. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere diyoruz, selametle.